bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Cumhuriyet Türk Mucizesi 2. Kitap Turgut Özakman Bilgi Yayın Evi 27. Basım Ekim 2010 Bu kitap 845 sayfadır. Filyos Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Aralık 2010. Arka kapak. Türkiye üçlemesi. 1 Diriliş Çanakkale 1915. 2 Şu Çılgın Türkler. 3 Cumhuriyet Türk Mucizesi 2 kitap. 1923-1938 Cumhuriyet dönemini anlatan Cumhuriyet Türk Mucizesi'nin bu ikinci kitabıyla Türkiye üçlemesi son buluyor. Bu kitabı da okuyoruz. Çünkü Çanakkale milli mücadele ve Cumhuriyet bir bütündür. Yakın tarihimizi oluşturan bu üç aşamalı dönemin tarihini iyi bilmek zorundayız. Yoksa bugünü anlayamaz, yarını kestiremeyiz. Çanakkale ve milli mücadele ruhu, bağımsızlık sevdası, yurt sevgisi, azim, sabır ve akıl Cumhuriyet'te kucaklaşıp birleşti. Türk mucizesi oluştu. Bazı batılı gözlemciler neden bu dönemi Türk mucizesi diye nitelediler? Millet Mustafa Kemal Paşa'nın açtığı istiklal, milli irade ve uygarlık bayrağı altında toplandı. Dünyaya egemen galiplere ve onların yardakçılarına karşı yarı çıplak 4 yıl daha dövüştü. Vatan düşmandan kurtarıldı. Ama 1923'te Türkiye 12 milyon nüfuslu, Anadolu'da tek fabrikanın bulunmadığı geri, ilkel, yoksul, bütün nüfusunun sadece %7'si okur yazar olan bir köylü toplumuydu. Kadın erkek eşitliği söz konusu bile değildi. Sıra milleti kurtarmaya gelmişti. Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve ideal arkadaşları orta çağı yenmek, çağdaşlığı gerçekleştirmek için bir avuç bütçe, halkın desteği ve uygarlık öncülerinin özverileriyle birçok siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik devrimler, olağanüstü atılımlar yaptılar. 15 yıla destanlar, efsaneler, harikalıklar sığdırdılar. Okudukça şaşacak, hayran kalacaksınız. Bu tarihi doğru bilirsek aramızdaki birçok anlaşmazlık sona erer. Birçok sorunun kaynağı doğru tarihi kirleten yalanlardır. Doğru tarih kutup yıldızı gibi doğru, kurtarıcı yolu gösterir. Her alanda çağdaş uygarlığa ulaşmak, bunun gereklerini yerine getirmek zorundayız. Geri kalan dona kalır. Sözün özü, Atatürk'e yürüyelim. Ön söz. Sevgili okurlarım, Türkiye üçlemesi bu kitapla sona eriyor. Üçleme yakın tarihimizin üç büyük ve birbirini tamamlayan dönemlerini içeriyor. Çanakkale, milli mücadele ve Cumhuriyet. Birinci kitaptaki ön sözüm geçerliliğini koruyor. Burada kaynakça ile ilgili birkaç söz eklemek istiyorum. Bütün incelediğim kitapları kaynakçaya alsam kitap daha da kalınlaşacaktı. Özet bir kaynakça yapmak gerekli oldu. Ama şunu söylemeliyim ki Cumhuriyet dönemi ile ilgili hemen her kitabı toplayıp okudum. İnternette de geniş bir tarama yaptım. Cumhuriyet dönemi ile ilgili bazı haklı olduğunu gördüğüm eleştirileri de dikkate aldım. Aleyhte olan kitapları da okudum. Objektif olanlara saygı duydum. Cumhuriyet döneminin ilk 15 yılını anlatmak için her kaynaktan yararlanarak derlediğim doğru bilgileri birleştirdim, sadeleştirdim, özetleyip sundum. Maksatlı ve dayanaksız olanları da okudum ama dikkate ve kaynakçaya almadım. Dipnotlarda da adlarını da vermedim. Çünkü tarih açısından bir değer taşımıyorlar. Sayıca az gönderme yapılan kitapların künyelerini dipnotlarda belirtmekle yetindim. Dipnotlarda her yılın başında o yıla ait olayların özetleri yer alıyor. Bu özetlerin dipnot sayıları metin içinde koyu renk olarak basılmıştır. Cumhuriyet'in 15. yılına katkıda bulunan bütün öncüleri tanıtmak isterdim. Ama bu birçok kitaba sığabilirdi. Ancak bazı öncüleri yansıtabildim. Bunlar gibi binlerce cumhuriyetçi vardı. İkinci kitap şu ana olayları içeriyor. Devrimler, Atatürk'ün evliliği, İzmir İktisat Kongresi, yeni anayasa, Şeyh Said isyanı, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ile Serbest Parti olayları, CHP, İzmir suikastı, öteki iki suikast olayı, Orman Çiftliği, Fikriye'nin intiharı, Büyük Nutuk, demir yolları, fabrikalar, millet mektepleri, medeni kanun, dil ve tarih konuları, Afet Hanım, Sabiha Gökçen, Türkçe ezan, halk evlerinin kuruluşu, eğitmen kursları, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, ilk kadın milletvekilleri, üniversite reformu, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluşu, ilk radyo yayınları, Montrö Sözleşmesi, Kur'an çevirisi, Dersim olayları, Hatay sorunu, Mussolini kupası, Bayar'ın başbakan olması, Atatürk'ün hastalığı ve sonsuzluğa karışması. Yakın tarihimiz ile Atatürk'ün hayatı iç içedir. Türk mucizesinin odağı Atatürk'tür. Cumhuriyet'le birlikte Atatürk'ü de yakından tanıyacağız. Ben Cumhuriyet kitabına son biçimini verirken ilk ciltte de sonrasında da hastaydım. Büyük, tehlikeli bir ameliyat geçirmiştim. Şeker, tansiyon, ülser, kalp gibi ek sorunlarım da vardı. Kitabı yetiştirmek için hastaneden çıktığım gün çalışmaya oturdum. Cumhuriyet o kadar gurur verici, destan niteliğinde olaylar, insanlar, çabalar ve başarılarla dolu ki bunları yazarken büyük bir güç kazandığımı fark ettim. O güçle günde 10-12 saat çalışabildim. Hiç yüksünmeden 500'den fazla kitap inceledim, çoğunu fişledim. Yanlış yapmamak için kaynakları birçok kez elden geçirmeyi de ihmal etmedim. Atatürk döneminin okurken bile insana can veren bir olağanüstülüğü var. Sayın okurlarım, sevgili gençler, Cumhuriyet'in ilk 15 yılı gerçek bir kurtuluş destanıdır. Bu destanla gurur duyacağınızı biliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Üçüncü bölüm. Yaşasın Cumhuriyet. Yıl 1923. 29 Ekim 1923, 31 Aralık 1923. Meclis Cumhuriyet'in her şehirde 101 top atışıyla kutlanmasını kararlaştırmıştı. Karar telgraflarla bütün illere duyuruldu. İlk telgraf İstanbul komutanlığını devralmış olan Şükrü Naili Gökberk Paşa'ya ulaştı. İstanbul Belediyesi kol ordusuyla İstanbul'a gelen Paşa onuruna ziyafet veriyordu. Paşa telgrafa göz attı, heyecanla ayağa kalkarak telgrafı İstanbul temsilcilerine okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet ilanını kararlaştırmıştır. Bunu 101 pare top atışıyla duyurunuz. Davetliler bu büyük kararı sevinç ve alkışlarla karşıladılar. Paşa'yı ve birbirlerini kutladılar, bayramlaştılar. Paşa'nın karargahı ve İstanbul Belediyesi harekete geçti. Sokaklar aydınlatıldı ve bayraklarla süslendi. Sultanahmet Meydanı'nda Kolordu bandosu, Kadıköy Meydanı'nda Tümen bandosu marşlar çalmaya başladı. Gece yarısına doğru Selimiye kışlasından Cumhuriyet topları ateşe başladılar. Doktor Adnan Adıvar'da aldığı emir uyarınca devrimi birer yazı ile gece yabancı elçiliklere duyurdu. Şehirler top sesleriyle çalkalanıyordu. Cumhuriyet'in ilan edildiğini öğrenen gelenekçiler öfke içinde kıvrandılar. Top ve bando seslerini duyan halk sokaklara fırladı. 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Kazım Karabekir Paşa ertesi gün gemiyle İstanbul'a gidecekti. Erzurum'dan Trabzon'a gelmişti. Geceyi Trabzon'da geçiriyordu. Ankara'dan Cumhuriyet'in ilanını kutlamak emrini alan 3. Tümen Komutanı Kazım Orbay bir bataryayı görevlendirdi. Toplar gürlemeye başlayınca Kazım Karabekir Paşa Tümen Komutanı'nı çağırtarak ''Nedir bu toplar?'' diye sordu. Kazım Orbay meclisin Cumhuriyet'i ilan ettiğini, bu kararı kutladığını bildirdi.
''Neden bana sormadınız?''
''Sorsaydım top atmamaklığımı mı emredecektiniz?'' Kazım Karabekir Paşa
''Hayır ama'' dedi ''biz bunu konuşmamıştık.''
Dipnot Kazım Karabekir Kazım Orbay sahnesi için Falih Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 380. Kazım Orbay dayanamadı. Kararı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi efendim dedi. Karabekir sustu. Ankara'da özellikle genç milletvekilleri karşıdaki millet bahçesine geçtiler, geç vakte kadar Cumhuriyeti kutladılar. Dipnot, genel olarak Nutuk 2. cilt sayfa 277-281, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 3. kitap 1. bölüm sayfa 26, Falih Rıfkı Atay Çankaya sayfa 379. Sabah Türkiye yeniden bayram yerine döndü, kaldırılan bayraklar yeniden her yana asıldı, şehirler süslendi. Orhan okula giderken istasyon caddesindeki kırtasiyeciye uğrayarak küçük bayraklar renkli tebeşirler aldı. Sınıfı bayraklarla süsledi. Tahtaya renkli tebeşirlerle "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye yazdı. Üniversiteli gençler ve işçiler Sultanahmet Meydanı'nda toplandılar. Kalpaklarını, feslerini havaya ata ata, şarkılar söyleye söyleye Cumhuriyeti kutladılar. Cumhuriyet karşıtlarını çatlattılar. Eski Efkaf görevlerinden Ahmet Cemalettin Efendi coşkuyu duymamak için yatağa girdi, yorganı başına çekti. İngilizler gitmiş, İstanbul yine köylü Türklerin olmuştu. Bir Doğu ülkesinin emperyalizmi yenmesi ve Cumhuriyet rejimine geçmiş olması olağanüstü bir olaydı. Birçok geri kalmış ülkeyi etkileyeceği kesindi. Dipnot, Profesör Toynbee sıcağı sıcağına demiştir ki, Türk ulusu kendi için savaşırken aynı zamanda yoksul ülkelerin de savaşını vermiştir. Kendisine karşı kabaran sel sularını Ankara kapılarında durdurarak İzmir'e, Trakya'ya, İstanbul'a doğru süren Türklerin başlattığı yeni akım, belki de Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Tunus, Cezayir ve Hindistan'a dek etkisini sürdürecek ve bu ülkeleri kaplayan Batı selini sürükleyip götürecektir. Metin Aydoğan, Kemalizm ve Türkiye 1. cilt sayfa 291. Toynbee'nin tahmini gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilanı günü 19 Nisan 1925 günlü kanunla milli bayram olarak kabul edilmiştir. Bir takım softalar dini bayramlar var, milli bayramlar gereksizdir demişlerdir. Bunu şimdi de 21. yüzyılda bile söyleyenler var. Üniversitenin, özellikle sosyal bilimler hocalarının bu olay hakkında halkı, gençliği, basını aydınlatmaları, olayın büyüklüğünü belirtmeleri beklenirdi. Ama eski hocalar bu büyük devrim hakkında konuşmadılar, tüm dişlerini kenetleyip sustular. Darül Fünun, yani üniversite adını taşıyan bu büyük medresede çalışan öğretim kadrosunun önemli bir bölümü ne sevince katılıyordu ne kedere ortak oluyordu. Dipnot Süreyya Ağaoğlu, Bir Ömür Böyle Geçti sayfa 36. Yıkılmaz, sarsılmaz, fil dişi kulelerinde yaşıyor, kendi alışkanlıklarını kutsuyor, kendilerinden başkasını beğenmiyorlardı. Genç biri öne çıkarsa ondan nefret ediyorlardı. Üniversitenin bahçesinde anı fotoğrafı çektiren öğrencilere eski bazı hocalar "Fotoğraf çektirmek günahtır" diye hakaret ederek cezalandırılmalarını isteyeceklerdi. Dipnot Alper Akşam, Anadolu Rönesansı Esas Duruşta sayfa 21. Anadolu gazeteleri başından beri Kuvayi Milliyeciydi. İşgal bölgelerinde çıkan işbirlikçi gazeteler zaferle birlikte yok olmuşlardı. 30 Ekim günlü bütün Anadolu gazeteleri Cumhuriyet'in ilan edildiği, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçildiği hakkındaki başlıklar, haberler ve resimlerle doluydu. İstanbul gazeteleri de büyük haberi vermekle yetinmişlerdi. Yorum eklemeye vakit yoktu. Gazeteler erkenden basılıp dağıtıma verildi. Cumhuriyetin ilan edildiğini Demiryolları Genel Müdürü Albay Behiç Bey Haydarpaşa'dayken duydu. İngilizler çekilirken Haydarpaşa Gebze Demiryolu'nu, Anadolu Demiryolu'nun eski genel müdürü Alman Herr Hügen'in, yani Alman şirketine devretmişlerdi. Herr Hügen bu kısa hattı değil, Anadolu Demiryolu'nu bütünüyle geri almaya hazırlanıyordu. Çünkü Bayındırlık Bakanı'nın bütün hattın eski sahibi Alman şirketine devredilmesi düşüncesinde olduğunu kesin olarak öğrenmişti. Bakan ve bazı görevler barış zamanında demir yollarını Behiç Bey ve teşkilatının işletebileceğini sanmıyorlardı. Bu zor, karışık, milletler arası deney ve düzey isteyen büyük bir işti. Savaş hizmetlerinin yerine getirilmesine benzemezdi. Zaten Herr Hügnen, Haydarpaşa Gebze hattını hemen devralacak durumda değildi. Büyük savaşın bitiminde İngilizler demir yollarına el koyunca bu hatlarda çalışan bütün Alman görevliler Almanya'ya dönmüş, sonra da demir yolu Türklerin eline geçmişti. Onun için Herr Hügnen Gebze'ye kadarki çift hattı şimdilik Türklerin işletmesini istemişti. İçinden de gülüyordu. Bu çift hattı Türkler işletebilirler miydi? Bu Türklere büyük bir ders olacaktı. Demir yollarını millileştirmek isteyen hevesliler olduğunu biliyordu. Başarısızlık hepsini susturacak, Anadolu Demir Yolu yine şirketine kalacaktı. Behiç Bey İstanbul-Gebze hattını devralmak için Haydarpaşa'ya gelmişti. Beraberinde bu karışık görev için hazırlanmış bir kadro vardı. Haydarpaşa Gebze çift hattını devraldı. Bütün istasyonlar Türk bayraklarıyla süslendi. Personel yeni üniformalarını giymişti. Katarları saat gibi çalıştırdılar. Cumhuriyeti böyle kutladılar. Dipnot: Behiç Erkin, basılmamış adılar, sayfa 238 ve devamı, özetlenerek aktarılmıştır. Ziya Gürel, Kurtuluş Savaşı'nda Demir Yolculuk, sayfa 151 ve devamı. Bakanlık demir yolunun, limanın ve bağlı tesislerin ait oldukları şirketlere devredilmesi hakkında gerekli anlaşmaları yapmış, anlaşmaların kabulü için meclise kanun tasarısı vermişti. Bakan 5-11-1924 günü bir yazı ile tasarıyı geri alacaktır. İkinci dönem tutanak dergisi 10. cilt sayfa 19. 1858'de Alsancak istasyonundan temel atma töreninde İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning yaptığı konuşmada Osmanlı valisinin önünde diyor ki: "Batı uygarlığı Levant, yani Ege kapılarına geldi dayandı. Şimdiye kadar geçmeyi pek başaramadığımız bu kapılar artık ardına kadar açılmazsa kendi çıkarlarımız doğrultusunda zor kullanarak bu kapıları açacak ve isteklerimizi kabul ettirecek güce, hatta daha fazlasına sahip olduğumuzu herkesin bilmesini isterim." Aktaran Mustafa Kemal Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, sayfa 268. Gazi 30 Ekim sabahı İsmet Paşa'yı köşke davet etti, misafir salonuna aldı. Genel durum hakkında bakanlıklara incelemeler yaptırmış, Türkiye'nin röntgenini çektirmişti. Raporlar sehpanın üzerindeydi. "Sevgili paşam," dedi, "Cumhuriyet'in ilk başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur, hiç itiraz etme. Niye seni seçtiğimi şimdi anlayacaksın. Bizi yine büyük bir savaş bekliyor. Durumumuzun bir bölümünü cephe komutanı ve Lozan baş delegesi olarak elbette biliyorsun. Büyük devletlerin bu sefil duruma bakarak kısa zamanda pes edeceğimizi sandıklarını Lozan dönüşü sen bize anlattın. Ben sana şimdi bildiğinden daha da acıklı olan genel durumu özetleyeceğim. Sorunlarımız ne kadar çok, imkanlarımız ne kadar az bilmeni istiyorum. Bize yazık ki geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz. 4 mevsim kullanılabilir karayollarımız yok denecek kadar az. Kışın batağa döndüğü için geçilmesi çok zor. 4000 kilometre kadar demir yolu var Anadolu'da. 1 metresi bile bizim değil. Üstelik yetersiz bir demir yolu ağı. Ülkenin kuzeyini güneyine, batısını doğusuna bağlamamız, vatanın bütünlüğünü sağlamamız şart. Denizciliğimiz acınacak durumda. Köylümüzü herhalde topraklandırmalı, ihtiyacı olan bir çift öküz ile bir saban vererek çiftçi yapmalıyız. Doğudaki aşiret bey, ağa, şeyh düzeni cumhuriyetle de insanlıkla da bağdaşmaz. Sen de ben de o cephede çalıştık, durumu yakından gördük. Bu durumu düzeltmeli, halkı kurtarmalıyız. Her yerde tefeciler halkı eziyor. Çok az tarım mühendisimiz var. Güya tarım ülkesiyiz ama ekmeklik unumuzun çoğunu dışarıdan getirtiyoruz. Sığır vebası hayvancılığımızı öldürüyor. Şu andaki doktor sayımız 337, sağlık memuru sayısı 434. Dipnot: Bazı kaynaklarda doktor sayısı biraz daha yüksek veriliyor. Profesör Doktor Ahmet Saltık'ın verdiği sayılar 554 hekim, 60 eczacı, 560 sağlık memuru, 136 ebe. Hekim başına düşen kişi sayısı 30 bin. 150 kadar ilçede doktor yok, pek az şehirde eczane var. Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıyor, ebe sayısı çok az. 40 küsur bin köye karşılık diplomalı ebe sayımız 136. 3 milyon insanımız trahomlu, sıtma, tifüs, verem, frengi, tifo salgın halinde. Bit ciddi sorun, nüfusumuzun yarısı hasta denebilir. Bebek ölüm oranı %60'ı geçiyormuş. Nüfusun %80'i kırsal bölgede yaşıyor. Bunun oldukça önemlice bir bölümü yerleşik değil, göçebe. Telefon, motor, makine yok denecek düzeyde. Teknolojiden yoksun bir ülkeyiz. Bütün sanayi ürünlerini dışarıdan alıyoruz. Kiremiti bile ithal etmekteyiz. Avrupa'nın her çeşit malı için açık pazar halindeyiz. Elektrik yalnız İstanbul ve İzmir'in bazı semtlerinde var. Dipnot. 1915 yılında 282 sanayi kuruluşu vardı. Ağırlığı gıda, dokuma ve deri sanayiyi oluşturuyordu. Bu kuruluşlardaki sermaye ve emeğin sadece %15'i Türklerindi. Geri kalanlar yabancıların ve azınlıkların elindeydi. Profesör Doktor Yüksel Ülken, Atatürk ve İktisat, sayfa 79. Kozmopolit Osmanlı yönetimi bu durumu doğal karşıladığı, milli ekonominin hayati önemini düşünemediği için de hızla ölüme doğru gidiyordu. Düşmanların tümüyle yaktığı köy sayısı 830, yanan bina sayısı 114.408. Ülkeyi neredeyse yeniden kurmamız gerekiyor. Yunanistan'dan gelen göçmen sayısı da 400.000'i geçecek. Göçmenlere ordunun yiyecek stoklarından yardım ediyoruz. İktisadi hayatımızda, eğitim durumumuzda içler acısı bir halde. İktisatçılarımız da çok az. Çoğu bilip okuduğu kuramların dışına çıkamıyor. Dipnot. Fahri Rıfkı Atay diyor ki, mekteplerde okudukları ya da okuttukları 19. yüzyıl iktisat teorisiyle yeni devlete nasihat verenleri dinlesek, kollarımızı kavuşturup bir yüzyıl daha beklemeliydik. Başbakan demir yollarını kendimizin yapacağımızdan söz ettiğinde her yönden devlet demir yolu yapamaz, kitapta yeri yok sesi geliyordu. Aktaran Profesör Doktor Erdinç Tokgöz, Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi, sayfa 49. Zorunlu okuma yaşındaki çocukların ancak 1/4'ünü okutabiliyoruz. Halkın eğitimi ise hiç çözülmemiş bir sorun olarak duruyor. Oysa cumhuriyeti yaşatmak için onun insan malzemesini hazırlamalı, namus cephesini güçlendirmeliyiz. 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir HARS, yani kültür şubesi kurmuştuk. Bu şube Anadolu kültürü ile ilgili eşyaları, belgeleri topluyordu. Ödeneği yükseltilemediği için bu hizmet gelişmedi. Birçok kültür eseri dışarı kaçırılmış, kaçırılmaya devam ediliyor. Dipnot. Devralınan maddi mirası sizlere sıkmamak için parça parça aktardım. 1. ciltte de bu durum hakkında bilgi vardı. Yeni bilgiler de vereceğim. Osmanlı dönemini övenlerin bu bilgileri dikkatle izlemelerini içtenlikle dilerim. Osmanlı deyince bu yazarlar Kanuni dönemini düşünüyor olmalılar. Son 150 yılı hiç anmıyorlar. Osmanlı'nın çöküş dönemini bilen biri geçmişi özlemez. Cumhuriyetin getirdikleriyle sevinir, ileriye bakar. Bilgiler güvenilir, genel kaynaklardan derlenmiştir. Bebek ölümü için Atatürk dönemi fikir hayatı 2. cilt sayfa 511. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin ön kuruluşu 1921'dir. Cumhuriyet tarihte kalmış ve yaşayan bütün Anadolu'yu kucaklıyordu. Raporların kopyalarını İsmet Paşa'ya verdi. Raporlarda daha ayrıntılı, daha acı bilgiler var. Bunları bakanlara ve parti yönetim kuruluna da ver. Genel durumu tam bilsinler. Bütçemiz yetersiz, gelir kaynaklarımız kıt. İktisadi çıkmazdan kurtulmak için geliştirdiğim bir düşüncem var. İzmir İktisat Kongresi'nde Mahmut Esat Bey aracılığı ile duyurmuştum. Tartışılmadı bile. Daha acil, zor konular vardı. O konulara eğildiler. Bu düşünceyi günü gelince ayrıntılı olarak konuşuruz, şimdi erken. Ama hedefimiz milli iktisat, bağımsızlığın sürekli olması için iktisadi bağımsızlık temel ilkemiz olmalı. Osmanlı bu gerçeği geç fark etti, fark ettiği zaman çok geç kalmıştı. Cumhuriyete uygun bir anayasaya gerek var, uzman sayısı az. Bu zor durumdan nasıl çıkılabileceğini gösteren ne bir örnek var önümüzde ne de bir deney. Ama yılmamak, ucuz, geçici çarelerle yetinmemek, halkımızı kurtarmak için mümkün olan hızla sorunları çözmek, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, yüzyılımızın düzeyine yetişmek, kısacası çağdaşlaşmak, bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi, yolu birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Cumhurbaşkanı, Başbakanlığa İsmet Paşa'yı atadığını Meclis Başkanlığı'na bildirdi. Atama ve İlk Bakanlar Kurulu listesi öğleden sonra mecliste okundu. Böylece İsmet Paşa Cumhuriyet'in ilk başbakanı oldu. Dipnot: İlk Cumhuriyet Hükümeti Başbakan ve Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, Dışişleri Mustafa Fevzi Efendi, Genelkurmay Fevzi Paşa, İçişleri Ferit Tek, Maliye Hasan Fehmi Ataç, Milli Savunma Kazım Özalp, İktisat Hasan Saka, Adalet Seyit Bey, Eğitim Safa Özler, Bayındırlık Muhtar Çilli, Sağlık Doktor Refik Saydam, Mübadele İmar ve İskan M. Necati Bey. Başbakanlığı kaybettiği için burulan Fethi Okyar da meclis başkanı oldu. İsmet Paşa hükümet programı niteliğinde bir açıklama yaptı. Açıklaması oy birliğiyle kabul edildi. Bakanlar Kurulu akşam üzeri valilikte toplandı. Bu ilk toplantıda Gazi Paşa da bulundu. Hepsini tek tek kutladı, kısa bir konuşma yaptı. Efendiler, yıkmaya çalıştığımız orta çağın arkasında 1000 yıllık deney var. 1000 türlü kirli oyun bilir. Cumhuriyetimiz ise daha yeni doğmuş bir çocuk. Cumhuriyeti kolayca boğuverirler. Bu nedenle çok dikkatli, uyanık olun. İş arkadaşlarınızı özenle seçin. İstanbul'dan gelen bazı memurları gördüm. Bir devrim başkentine geldiklerinin farkında görünmüyorlar. Koca Osmanlı gemisi durup dururken batmadı. Bunlar gibi ilgisiz, tembel, heyecansız, küçük kafaların büyük sorumluluğu var. Kötü bir memur vatandaşı devletinden soğutur. Osmanlı Devleti azınlıklara devlette görev vermiş ama son 200 yıl içinde Alevi yurttaşlarımıza vermemiştir. Bu akla ve insanlığa aykırı duruma milli mücadele başlar başlamaz son vermiştik. Bu tutumu özenle sürdüreceğiz. Anadolu'da kim varsa hepimiz bir milletiz, yurt ve kader kardeşiyiz. Milli mücadeleyi böyle yürüttük, cumhuriyeti de bu anlayışla yöneteceğiz. Bu anlayışın bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bozulduğu zaman ne olduğunu iyi biliyoruz. Yunan ordusu Sakarya'dan çekilirken çoğu ahşap olan köy camilerini yakıp yıkmıştı. Son çekilişte de batıdaki büyük taş camilerin dışındaki tüm şehir, kasaba, köy camilerini yakarak, yıkarak kaçtılar. Bunların sayısı birkaç bindir. Bu camileri yenilemek görevimizdir. Bu hizmeti nutuk atmadan, gösterişe kaçmadan, siyasete alet etmeden yerine getirelim. İlkokulun zorunlu, eğitimin yüksek öğretim bitene kadar parasız olması temel ilkemizdir. İsteyen herkesi kız erkek ayırmadan okutacağız. Sağlık hizmetlerinin parasız olması da amacımızdır. Halkın geçimini kolaylaştırmak, güven içinde yaşamasını da sağlamak zorundayız. Devlet halk için, halkın bu ihtiyaçlarını karşılamak için var. Bütçesi denk, borcuna sadık, parası sağlam bir devlet olmalıyız. Devletimiz artık kesin olarak padişahın, bir ailenin devleti değil, halkın devleti. Hepimiz halkın hizmetindeyiz. Efendimizin, sahibimizin halk olduğunu hiç unutmayacağız. İdealimiz milli egemenliğe dayalı, uygar bir toplum ve devlet yaratmaktır. Hiçbir aşamada bu ideali gözden kaçırmayacağız. Sorun çok, hepsini çözmeye ömrümüz yetmez. Bizim yetişemediklerimizi yurtsever çocuklarımız tamamlar. Halkı saymak, aydınlatmak, eğitmek, sağlığını korumak, güven içinde yaşamasını sağlamak başlıca ilkemiz olacak. Başarılar diliyorum. Hepsinin elini sıktı, İsmet Paşa'yı kucakladı. İmar ve İskan Bakanı M. Necati Bey yanında oturan Eğitim Bakanı'na, "Vakti gelen fikri kimse durduramaz derler," dedi. "Gazi Paşa da vakti gelen adam, tam vaktinde geldi. Vakti gelen adamı Osmanlı Devleti de, işgalciler de, irtica da durduramadı. Düşünsene, 1918'de ne haldeydik? Şimdi bağımsız bir cumhuriyetiz. Arada sanki yüzlerce yıl var. Ya gelmeseydi?" Bakanlar Kurulu sabaha kadar çalıştı. Gazi'nin verdiği raporlardan yararlanarak çözülmesi gerekli sorunların yalnız başlıklarını listelediler. Liste sayfalar tuttu. Of, listede yer alan sorunları önemine göre sıralamakta zorluk çektiler. Hepsi önemli ve ivediydi. İsmet Paşa Lord Curzon'un ünlü tehdidini özetledikten sonra, "Beyler," dedi, Bu sözü söylediği sıradaki yüzünü, tavrını her hatırladığımda kalbime ağrı giriyor. Kredi, destek, yardım istersek bizden yine ayrıcalık, öncelik, hak isteyecekler. Bize yine küçümseyerek bakacak, onurumuzu kıracaklar. Bunun ne demek olduğunu bilen insanlarız. Yine sağ mal ineğe döner, milletimizin hakkını yabancılara yedirmiş oluruz. Öyleyse dışarıdan yardım beklemeyeceğiz. Tek kuruş istemeyeceğiz. Kendi bir kaşık yağımızla kavrulacağız. Hiçbir alanda israfa, gösterişe, lükse kaçmayacağız. Hesapsızlık yapmayacağız. Tek kuruşu bile düşünerek harcayacağız. İşimiz imkansızı başarmak. Hem de hızla.